Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Behman 1402, Hicri Kameri 22 Recep 1445 ve Miladi Takvim'de 3 Şubat 2024 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nın istifası üzerine siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, dinleyicilerle baş başa Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizlere sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. İran milli futbol takımı Japonya'yı yenerek Asya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Şafak füze sistemi görücüye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i 11 uydunun başarıyla fırlatılması ümit vericiydi dedi. Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisiyle görüşen Emir Abdullayan, Amerika'nın son saldırıları yanlış yaklaşımından kaynaklanıyor dedi. İran, Amerika'nın Irak ve Suriye saldırılarını kınadı. Ve Amerika'nın saldırısında 16 Iraklı şehit oldu. Şimdi haberler.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda İran takımı Japonya'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Katar'ın ev sahipliği yaptı. Asya Kupası'nda mücadele eden İran milli futbol takımı çeyrek finalde Japonya ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda 0-1 geride kalan İran takımı, ikinci yarıda ise Muhibbi ve Cihanbahş'ın attığı gollerle Japonya takımını 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
İran'ın yerli imkanlarla ürettiği Şafak füze sistemi ve gece görüşlü Yusuf kamerası görücüye çıkarıldı. İran'ın yerli imkanlarla ürettiği Şafak füze sistemi ve gece görüşlü Yusuf kamerası bugün İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi'nin katıldığı bir törende görücüye çıkarıldı. Uzun menzilli Şafak füzesi 20 kilometre mesafedeki hedefleri tam isabetle vurma kabiliyetine sahiptir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e İran'ın son 2 yılda 11 uyduyu başarıyla yörüngeye fırlatmasının düşmanın ülkeyi yaptırımlar yoluyla tecrit etme planını boşa çıkardığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e bugün Ulusal Uzay Teknolojisi Günü münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada uzayda yer edinmenin ülke için güç, umut ve zenginlik kaynağı olduğunu belirtirken, yaptırımlarla İran'ı durdurmaya ve izole etmeye çalıştılar. Ancak 11 uydunun başarıyla fırlatılması hem yaptırımları hem de İslam Cumhuriyeti'ni izole etme planını boşa çıkardı dedi. İran'ın uzay alanındaki ilerlemesini yapabiliriz ifadesinin bir tezahürü ve yaptırımları ve tehditleri fırsata dönüştürmenin bir işareti olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Reisi, İran 45. sıradayken bugün uzay alanında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor ifadesini kullandı. Reisi sözlerine şöyle sürdürdü. İran'da 13. hükümetin başında yapımı devam eden uydu sayısı 8 iken, İran takvimine göre geçtiğimiz yılın sonuna kadar bu sayı 12 uyduya ulaştı. Bu yılı sonunda ise yapımı devam eden uydu sayısı 30'a yükselecek. Cumhurbaşkanı Reisi yıl sonuna dek bir uydunun daha fırlatılacağını belirterek 11 Şubat 1979'da bağımsızlığını ve özgürlüğünü geri almak isteyen bir milletin artık uzayda güçlü bir varlığa sahip olmak istediğini ve her şeye rağmen başarıya ulaşacağını sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yemen özel temsilcisiyle Tahran'da gerçekleştirilen görüşmede Amerika'nın dün geceki Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı ve bunun Washington yönetiminin güç ve militarizme başvurarak sorunları çözme konusunda devam eden yanlış ve başarısız yaklaşımının sonucu olduğunu söyledi. Bugün Tahran'a gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yemen işlerinden sorumlu özel temsilcisi Hans Grundberg, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ile bir araya gelerek Yemen başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Emir Abdullayan görüşmede Amerika hükümetinin askeri yaklaşımının özellikle Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları ve Ensarullah'ın Amerika'nın terör listesine yeniden dahil edilmesinin durumu daha da karmaşık hale getirdiğini ve siyasi çözümü zorlaştırdığını söyledi. Dün gece Amerika'nın Suriye ve Irak'taki hedeflere karşı saldırganlığını kınayan Bakan Emir Abdullayan, bunun Washington yönetiminin güç ve militarizme başvurarak sorunları çözme konusunda devam eden yanlış ve başarısız yaklaşımının sonucu olduğunu kaydetti. Ürdün'deki üssünde 3 Amerikan askerinin öldürülmesinin ardından Amerikan savaş uçakları 13 Şubat Cuma günü geç saatlerde Irak ve Suriye'de 85 mevziyi bombaladı. Irak hükümetinin açıklamasına göre bu saldırılarda Irak'ın batısındaki Akaşat ve El-Kaim bölgeleriyle bu bölgelerin civarındaki birçok sivil nokta Amerikalı savaş uçakları tarafından hedef alındı. Bu durumun devamında İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'de istikrarlı barış ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik desteğinin devam ettiğine değinen Dışişleri Bakanı, bölge genelinde istikrar ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çabaların bölgedeki tüm ülkelere fayda sağlayacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yemen işlerinden sorumlu özel temsilcisi Hans Grundberg de Emir Abdullayan'a ve Kerman'daki terör olayında şehit olanların ailelerine başsağlığı diledi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen başta olmak üzere bölgede istikrar ve güvenlik konusundaki konumunu ve çabalarını takdir etti. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in Yemen'de barış ve huzurun sağlanması ülke içindeki gerilimlerin azaltılmasına ilişkin eylemler hakkında bir rapor sundu ve bölgesel kapasite ve imkanları kullanarak bölgesel krizlerin temel nedenlerini çözmeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerika'nın Irak ve Suriye'deki bölgelere yönelik askeri saldırılarını şiddetle kınadı. Söz konusu saldırıları Irak ve Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler tüzüğünün açık ihlali olarak değerlendiren Kenani şöyle konuştu. Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria halkına yönelik saldırıları ve Yemen'e yönelik askeri saldırıları ve de egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali nedeniyle ayrıca dün gece Suriye ve Irak'a yapılan saldırı macera perestlik ile dolu bir eylem ve bir diğer stratejik gelişmedir. Amerika yönetiminin yaptığı bu hatasının bölgede gerginlik ve istikrarsızlığın tırmanmasından başka bir sonucu olmayacak. İranlı yetkili Amerika'nın Irak, Suriye ve Yemen'e yönelik askeri saldırılarının sadece Siyonist rejimin hedefleri doğrultusunda olduğunu belirterek bu tür saldırılar bölgedeki Amerika hükümetini Gazze'deki Siyonist rejimin de suçlarını gölgede bırakmak içindir dedi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü bölgedeki savaş ve çatışmanın boyutlarının ve coğrafyasının genişletilmesi tehlikesine ilişkin bir kez daha uyarıda bulunurken şunu da sözlerine ekledi. Bu tür maceraların devam etmesi bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe İslam coğrafyasına yönelik bir tehdittir. İran Cumhuriyeti bir kez daha uluslararası toplumdan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden sorumlu davranmasını, bölgeye yönelik yasa dışı ve tek taraflı Amerikan saldırılarının önlenmesini ve kriz alanlarının genişlemesinin önlenmesine çalışmasını istiyoruz. Sözcü Kenan açıklamasının devamında şu ifadelere kullandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin defalarca ifade ettiği gibi, bölgedeki gerginlik ve krizin kökeninde İsrail rejiminin işgali ve bu rejimin Gazze'deki askeri operasyonlarını sürdürmesi ve Filistinlilere sınırsız imkanlarda soykırım yapması yatmaktadır. Amerika'nın desteği bölgede istikrar ve güvenliğin gerilemesine yol açacaktır. Bu durumda krizin kökenine ve çözümüne odaklanmak mümkün değildir.
Irak hükümeti Amerika'nın bu ülke topraklarına yönelik saldırısını reddederek dün geceki Amerikan saldırıların sonucunda 16 Iraklının şehit olduğunu duyurdu. Irak hükümeti bugün yaptığı bir açıklamayla dün gece ülke topraklarının Amerikan savaş uçakları tarafından işgal edilmesinin ayrıntılarını açıkladı. Cuma günü gecenin geç saatlerinde Amerikan savaş uçakları geçtiğimiz günlerde bu ülkenin 3 askerinin öldürülmesine tepki olarak Irak ve Suriye'de 85 mevziye saldırı düzenledi. Irak hükümeti bu eylemi Amerika'nın ülkenin egemenliğine yönelik yeni bir ihlal olarak nitelendirerek bu saldırı sırasında Irak'ın batısındaki Akaşat ve El-Kaim bölgeleriyle bu bölgelerin civarındaki birçok sivil noktanın bombalandığını duyurdu. Açıklamaya göre saldırı sonucunda aralarında şehit sivillerinde bulunduğu 16 kişi şehit olurken 25 kişi yaralandı, bazı konutlar ve bazılarının kişisel malı da zarar gördü. Irak hükümeti aynı zamanda bu saldırı sonrasında Amerika'nın kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını da vurguladı.
Irak ve Suriye hükümetlerinden yapılan açıklamada Amerika ordusunun bu ülkelerin topraklarına gerçekleştirdiği illegal saldırıların egemenliklerin ihlali olduğunu belirtti. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Amerika'nın Anbar vilayetiyle sınır bölgelerine yönelik hava saldırılarına bu saldırılar Irak'ın egemenliğinin ihlalidir dedi. Tümgeneral Resul yaptığı yazılı açıklamada Irak'ın batısındaki Anbar'a bağlı Kaim ve sınır bölgelerinden Amerika uçakları tarafından saldırıya maruz kaldığını belirterek bu saldırılar Irak'ın bölgede istikrarı sağlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Bu Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Irak hükümetinin çabalarının baltalanması anlamına geliyor dedi. Söz konusu Amerika saldırılarının Irak'ı ve bölgeyi istenmeyen sonuçlara sürükleyen bir tehdit olduğuna dikkati çeken Resul, bunun sonuçlarının Irak ve bölgenin güvenlik ve istikrarı açısından vahim olacağını kaydetti. Amerika'nın dün geceki saldırılarını yorumlayan Suriye Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıları ülkenin egemenliği ve güvenliğinin ihlali olarak nitelendirdi. Bakanlık açıklamasında şu cümlelere yer verdi. Bugün şafak vakti Amerika, Suriye topraklarına bir saldırı daha düzenleyerek ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve halkının güvenliğine yönelik ihlaller listesine bir yenisini ekledi ve böylece küresel istikrarsızlığın başlıca kaynağı olduğunu, ayrıca silahlı kuvvetlerinin ülkelere ve halklara yönelik saldırıları ile uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini bir kez daha kanıtladı. Suriye makamlarından Amerikan yönetiminin bu saldırıyı haklı çıkarmak için öne sürdüğü tüm bahaneleri ve yaranları kesinlikle reddettiğine dikkat çekilen açıklamada, Amerika askeri birlikleri Suriye topraklarının da bir kısmını işgal etmeye devam ederken, dün ülkenin doğusundaki Deir-Zur vilayetinin çeşitli bölgelerine yapılan saldırının Amerikan yönetiminin Birleşmiş Milletler şartına ve uluslararası hukukun ilkelerine saygı göstermemesinin açık bir kanıtıdır diye vurguladı.
Irak El-Nuceba hareketi Amerikan askerlerine karşı sert uyarıda bulunarak uzlaşma yok, geri adım atmayacağız ve başarısız olmayacağız diye vurguladı. Irak El-Nuceba hareketi Amerika'nın Suriye ve Irak'a yönelik illegal saldırılarına karşılık olarak bu saldırılara beklenmelik bir karşılık vereceğini vurgulayarak, İslami direniş bugün Amerikan işgali altında en uzak noktaya kadar ulaşıp Amerika'yı yenebilecek güçtedir açıklamasında bulundu. Lübnan Hizbullah hareketi de yaptığı açıklamada Amerika'nın bölgedeki çatışmayı genişletme konusunda isteksiz olduğu yönündeki iddiaları reddederek bu saldırıların bölgede istikrarsızlığa yol açacağını ve Suriye ve Irak'taki bölgelerin Amerika tarafından işgal edilmesinin devam etmesi için sahte bahaneler yaratacağını söyledi.
Irak İslami Direniş Grubu yaptığı açıklamada Erbil yakınlarındaki işgalci Amerikan üssünü hedef aldığını duyurdu. Irak İslami Direniş Grubu bugün Amerika'nın Kürdistan bölgesindeki üssü Hariri insansız hava aracı ile hedef aldığını duyurdu. Irak İslami Direnişi, Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği suçlara tepki olarak Irak ve bölgede Amerikan işgaline karşı direniş doğrultusunda kuzeyde bulunan Erbil'deki Harir üssünü hedef aldığını duyururken düşmanın bölgedeki mevzilerini vurmaya devam edeceklerini belirtti. Bu arada Amerikan ordusu merkez komutanlığı bu sabah Suriye-Ürdün sınırındaki Kule 22 üssüne düzenlenen saldırıda 3 askerin öldürülmesine tepki olarak Irak ve Suriye'de 85 noktaya saldırı düzenledi. Bu saldırıya ilk tepki olarak Irak direnişi, Irak ve Suriye'deki 3 Amerikan askeri üssünü hedef alarak Suriye'deki El-Tanf ve El-Hadra üsleriyle Irak'ın Anbar vilayetinin batısındaki Ayn el-Esed üssünü İHA ve roketlerle hedef aldığını bildirdi.
Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine yönelik düzenlediği saldırılarda 27.238 kişi şehit olurken 6.452 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana aralıksız devam eden saldırılarda şehit olanların sayısının 27.238'e ve saldırılarda yaralananların sayısının ise 66.452'ye yükseldiğini duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Siyonist rejim ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucu son 24 saatte 107 kişinin şehit olduğunu, 165 kişinin de yaralandığını duyurdu. Affedersiniz, 165 kişinin de yaralandığı duyuruldu. İşgalci rejimin 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine yönelik düzenlediği saldırılarda 27.238 kişi hayatını kaybetti, 66.452 kişi yaralandı.
İşgal güçleri Batı Şeria'da baskınlar düzenledi. Ayrıntılı haberi arkadaşınızdan dinliyorsunuz.
İşgal güçleri bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenlerken baskınlar sırasında işgal askerleriyle Filistinler arasında çatışmalar yaşandı. İşgal güçlerinin dün geçişçenin batısında Yabet beldesinde gözaltına aldıktan sonra darp ettiği Esad Amr ve Hüsnü Amr adlı gençler hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan gençlerin yakınları işgal güçlerinin Filistinli iki genci saatlerce darp ettikten sonra beldenin doğusundaki bir zeytin bahçesine terk ettiğini, gençlerin Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'ne kaldırıldığını, Hüsnü'nün omuzunda kırık olduğunu ve ameliyata alındığı, vücudunda darp izleri bulunan Esad'ın da hastanede 24 saat gözlem altında tutulduğunu söyledi. Yerel kaynaklar işgal güçlerinin bulduğu derler eşliğinde Nablus'taki Balata kampına baskın düzenlediğini ve baskın sırasında yaşanan çatışmalarda işgal güçlerinin gerçek mermi kullandığı bildirildi. İzzettin el-Kassam tugayları mücahitlerin Balata kampında işgal güçlerine karşı ateş açtığını ve el yapımı patlayıcılarla karşı koyduğunu açıkladı. Kudüs müfrezeleri de işgal güçlerine ait bir aracı Balata kampında imha ettiğini gösteren video kaydı yayımladı. İşgal güçleri bu sabah erken saatlerde Nablus'a bağlı Burga ve Rucib beldeleriyle Batı Şeria'nın kuzenindeki Tubas kentine baskın düzenledi. Yerel kaynaklar işgal güçlerinin Tubas kentinin birçok mahallesinde evlere baskın düzenleyerek arama yaptığını ve baskınlar sırasında işgal askerleriyle Filistinler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını ifade etti. İşgal güçleri bu sabah ayrıca Beyt Lahim'in doğusundaki Beyt Tamer ve El Oruç köylerine baskın düzenledi. El Halil'in doğusunda bir aracı ateş açarak şoförünü gözaltına aldı. İşgal güçlerinin Kalkiliye'ye bağlı Azın beldesinde birçok eve baskın düzenlediği ve evlerde arama yaptığı kaydedildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi Mehtap Hameni.
UNICEF yetkilileri Siyonistlerin devam eden saldırganlığının gölgesinde Gazze şeridindeki çocukların içinde bulunduğu felaket durumunun tolere edilmezliğine değinerek şu ana kadar Gazze'de 17 bin çocuğun ailelerinden ayrıldığını, bu bölgedeki tüm çocukların yoğun psikolojik bakıma ihtiyacı olduğunu vurguladılar.
Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Mossad ajanlarına operasyon düzenlendi, 7 kişi tutuklandı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'deki Mossad ajanlarına yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda Mossad'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı, gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre MİT İstanbul İstihbarat Servisi, MİT'in İsrail İstihbarat Servisi'nin Mossad'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini saptadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mossad ile bağlantılı 9 kişi tespit edilerek operasyon başlatıldı. 7 kişi yakalandı, sorgulanıyor. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar ise devam ediyor. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyondan 12 saat önce MİT Başkanı'yla görüşmesi de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Mossad ajanlarına yönelik açıklamalarda bulunmuş, şunları ifade etmişti.
Son dönemde ülkemize yönelik espiyonaj faaliyetlerinin yoğunlaşması bu rahatsızlığın tezahürlerinden sadece biridir. Bunlar karşısında elbette biz de boş durmuyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatımız göğsümüzü kabartan operasyonlarıyla kazın ayağının öyle olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir.
Diğer yandan güvenlik kaynakları operasyonun Mossad'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik ilk operasyon olmadığını, Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda 68 kişi hakkında işlem yapıldığını da açıkladı. Mossad ajanlarının özellikle Filistinleri takip ettiğini ve İsrail'in yaptıklarına karşı çıkan İsrailleri de takip ettirdiği yapılan açıklamalar arasında parantez içinde ifade edildi. Kasım Alcan, İstanbul.
Muhterem dinleyiciler, Tarhan Radyosu'ndan Aşım haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki birinci siyasi yorumumuz Üç Ada, İran'ın ayrılmaz toprakları hakkında. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, tarihi belgelere göre Bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb adalarının İran topraklarının ayrılmaz parçası olduğunu bir kez daha vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan ilini gerçekleştirdiği ziyarette, halka hitaben konuşmasında Fars Körfezi kıyı ülkelerinin, İran Deniz Kuvvetleri'nin bu mavi sularda ve de Umman Denizi'nde yabancıların varlığının tersine bölgede güven oluşturduğunu, yabancıların varlığının bölgeyi tehdit ettiği ve de Amerika'nın bölgedeki varlığının bölgeyi tehdit ettiği kadar İran'ın varlığının güven oluşturabileceğini söyledi. Amerika ve Batılı müttefikleri her zaman bölücülük ve tefrika oluşturarak meşhum bölgesel politikalarını ilerletmeye çalıştılar. Tabii ki İngilizler sömürge dönemlerinde bölgede tefrika oluşturmak yönünde birçok şirretlikler yaptılar ki bunların en önemlilerinden biri sınır ve bölgesel sorunlara yönelik olmuştur. Dolayısıyla İngiliz sömürgeciliğinin olduğu bölgelerde İngiliz sömürgeciliğinin zararlarından çok az ülke korunabilmiştir.
Siyasi meseleler uzmanı Muhsin Ruhi Sıfat bu bağlamda şöyle diyor. Tarihi bir medeniyete sahip olan İran hiçbir zaman saldırgan taraf olmamıştır. Hatta barış, huzur ve dayanışma içinde yaşamayı vurgu yapmıştır. Fakat yabancı ülkeler kendi şom hedefleri doğrultusunda bölge ülkeleri arasında ihtilaf oluşturarak kendi bölgesel planlarını yürütmeye çalışmışlar. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti komşuluk ilişkilerine ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilerek geliştirilmesine vurgu yaparak bölgesel barış ve istikrara yardımcı olmaya çalışmıştır.
Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i resmi ve güvenilir belgelerde her zaman İran'ın Bumusa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb adaları üzerindeki egemenliğinin vurgulandığını, tüm bölge ülkelerinin bilmesi gerektiğini vurguladı ve vurguluyor. İran'ın Bumusa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb isimli 3 ada üzerindeki egemenliğinin temelleri İlam, Medyan, Hahmeniş, Part ve Sasani İmparatorlukları dönemine dayanıyor. O dönemlerde Fars Körfezi ve adalarının tamamında İran düzeni ve güvenliği hüküm sürüyordu. Söz konusu 3 ada sahip olduğu jeostratejik önemi nedeniyle 1948 yılında Ateşkes Şeyhliklerinin kayyımı olan Büyük Britanya tarafından tamamen işgal edildi. Fakat 1971 yılına dek İran hükümetlerinden hiçbiri bu işgali kabul etmedi ve Bumusa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb adaları İran'ın idari bölümleri arasında yer aldı. 1971 yılında ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkesinin kurulması ve Britanya güçlerinin bölgeden çekilmesinden önce Bumusa Adası, Büyük Tomb ve Küçük Tomb adaları ile birlikte ve İran hükümetinin Britanya'nın işgalcilerine karşı onlarca şikayeti ardından sonunda İran'a geri verildi. Buna rağmen Arap ülkelere yabancıların empoze çalışmalarının etkisi altında İran'ın toprak bütünlüğünün ayrılmaz bir parçası olan söz konusu 3 ada üzerinde hala mülkiyet iddiasında bulunuyorlar ve bölge dışı bazı ülkelerde bazen bilinçsizce ve bazen de Arap ülkeleriyle işbirliği sayesindeki çıkarlarını sağlamak amacıyla onların söz konusu 3 ada üzerindeki mülkiyet iddiasını onaylıyorlar. Fakat İran İslam Cumhuriyeti her defasında kesin ve kat'i bir şekilde bu iddiaları reddediyor. İran İslam Cumhuriyeti her zaman bölge ülkelerine davette bulunarak onları gerginlikten uzak durmaya ve yabancıların tuzağına düşmeden bölgesel işbirliğini güçlendirmek için toplu işbirliği ve yabancıların müdahalesi olmadan barış ve güvenlik temellerini güçlendirmeyi vurgu yapmıştır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz Irak ve Suriye'ye geniş çaplı saldırılar, Amerika'nın bölgedeki yeni kundakçılığı başlığı altında. Uzun yıllardan beri Batı Asya bölgesinde kendi ve müttefiklerinin çıkarları doğrultusunda bu bölgeyi işgal ederek güvensiz ve istikrarsız yapan Amerika arada bir saldırgan eylemleriyle bu hassas bölgede savaş ateşini yakmaya çalışıyor. Bu bağlamda CENTCOM olarak bilinen Amerika Merkez Komutanlığı yayımladığı bildirdi. Dün akşam saatlerinde Amerika'nın kendi topraklarından havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da aralarında bulunan birçok savaş uçağıyla en az 85 hedefi vurduğunu, hava saldırısında 125'ten fazla hassas mühimmat kullanıldığını duyurdu. CENTCOM, Amerikan güçlerine ve koalisyona yönelik saldırıları kolaylaştırdığını iddia ettikleri Irak ve Suriye'deki direniş güçlerine ait komuta kontrol merkezleri, istihbarat merkezleri, roket ve füzeler ile İHA depoları ve tedarik zinciri tesislerinin hedef alındığını duyurdu. Beyaz Saray ise Başkan Joe Biden'in bildirisi şeklindeki açıklamasında ise söz konusu saldırıların son günlerde askeri üssüne yapılan saldırıya misilleme olarak gerçekleştiğini iddia etti. Ürdün ve Suriye sınırına yakın Tower 22 olarak bilinen Amerikan üssüne pazar günü yapılan İHA saldırısında 3 asker öldü, 34 Amerikan askeri de yaralandı. Biden açıklamasında Amerikan askeri güçlerinin Irak ve Suriye'deki tesislerde bulunan ve Amerikan güçlerini saldırmak için kullanılan hedeflere yönelik saldırılarına değinirken bu saldırıların devam edeceğini vurguladı. Fakat Amerikan başkanının öne sürdüğü önemli konu ise Amerika'nın Batı Asya bölgesinde veya dünyanın herhangi bir yerinde savaş peşinde olmamasıdır.
Bu açıklama ise Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş sırasında ve Soğuk Savaş sonrasındaki dünyanın da farklı yerlerindeki birçok savaşın sorumlusu olmasına ve özellikle 20. yüzyılın ilk 10 yılında da Afganistan ve Irak'a yönelik saldırılarda sadece bu iki ülkeyi de işgal etmekle kalmazken bu ülkelerde yaşayan binlerce kişinin ölümüne yol açtığına rağmen yapılıyor. Bir sonraki aşamada Washington Arap ve Batı koalisyonu kurarak Suriye'de 2011 yılında yaşanan olayları ardından Suriye'deki savaşı alevlendirdi. Bunun sonucunda milyonlarca Suriyeli ve Irak'ta komşu ülkelere göç ederken bu ülkelerde terör faaliyetleri benzeri görünmemiş bir düzeyde arttı. Burada önemli olan ise Amerika'nın Irak ve Suriye'deki direniş gruplarının mevzilerine yönelik hava saldırısının Gazze Savaşı'na devam etti ve bir yandan Washington'un Siyonist rejime kapsamlı destekleri ve diğer yandan direniş ekserinin Kızıldeniz'de Siyonist rejime bağlı gemilere ve Amerika üslerine saldırılarının devam ederken Batı Asya'nın gerginliklerin zirve yaptığı bir dönemde gerçekleştirilmesidir. Irak dahil bölgedeki direniş grupları, Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine yönelik saldırılarının Washington'un Tel Aviv'den aldığı temel desteği yanıt olduğunu defalarca duyururken, saldırıların Amerika'nın politikalarını değiştirdiği ve Siyonist rejimin Filistinlilere saldırıları ve soykırımının durmasıyla duracağını vurguladılar. Bu arada Washington gündem saptıran bir tutumla Amerika üslerine ve Siyonist rejim, çıkarlarına karşı direniş gruplarının saldırılarının da İran ile bağlantılı olduğunu empoze etmeye çalıştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti. Çeşitli medyaların bu konuyla ilgili aktardığı habere göre Erkan sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum dedi. Gaye Erkan istifa ettiğini söylese de değerli dinleyiciler, gece yarısı yayımlanan resmi gazetede Erkan'ın görevden alındığı belirtiliyor. Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili son çıkan bu haber ve gündem aslında hararetli bir şekilde konuşuluyor sevgili dinleyiciler. Türkiye Merkez Bankası'nın neden istikrarlı ve sabit bir başkanı olamıyor şeklinde soru çok soruluyor ve bunun da yanıtları çeşitli uzmanlar tarafından analiz ediliyor. Sohbetimizde konuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlere aktaracağız. Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili bu haber ve aslında krizin de devam etmesiyle yoksul ve orta sınıfların sorunlarının ağırlaştırılmasına da kısaca değinmiş olacağız. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'i bugünkü röportajımızda bizimle birlikte. Sayın Şerif'e hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Sayın Şerif'i. Şimdi bu haber aslında Türkiye'nin Merkez Bankası ile ilgili yeni bir gelişme sayılmıyor. Çünkü bundan önce de Merkez Bankası'nın başkanları sürekli olarak atandıklarından birkaç ay sonra görevlerinden istifa etmişlerdi. Erkan'ın da istifası öyle oldu. Bunun görevden alındığı belirtiliyor ancak Şimdi Türkiye'nin ekonomisi gelinen noktada bir tür krizle karşı karşıya bulunuyor sizin de bildiğiniz gibi ve bunun da üstesinden herkesin gelemeyeceği belirtiliyor. Bu konuyu ve haberi nasıl buldunuz efendim? Alalım görüşlerinizi buradan, genel olarak başlayalım.
Siz de vurguladınız, yani bu ilk dövür dalbadal değişilir. Türkiye'nin Merkez Bankası'nın başkanı ya reisi ve bu oradan ileri gelir ki Cenab-ı Prezident, yani Türkiye Cumhurbaşkanı umumen Merkez Bankası başkanlarının əməllərindən razı deyil, onların işlərindən razı deyil, işlərinin nəticəsindən daha doğrusu razı deyil. Çünki Cənab Erdoğan istəyir ki, həm faiz aşağıda olsun, həm də lirə xarici devizlər qarşısında, xüsusən dolar qarşısında dəyər qayb etməsin. Və bu mümkün olmur. Ona görə də Cənab Erdoğan Mərkəz Banka başkanların bu məsələdə suçlu sayır və ya onların işlərin düzgün görmədiyini söylür. Və ona görə də dalbadal bu dəyişilir. Əsasən Türkiyənin ekonomi qrupunda, dövlət hükumət içində olan qrupda, qruplaşmada bir çətinliklər var. Dalbadal da əvəz olurlar. Vəli hər halda bu gedişat elə davamı var.
Tahran Radyosu.
Efendim şimdi bu konu aslında çeşitli medya çevreleri tarafından da yorumlandı. Şimdi faizle ilgili bir takım aslında iddialar var Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili. Faiz indirimi yerine faiz artışı daha muhtemel şeklinde tahminler var. Bu konu sizce ne kadar etkili oluyor Merkez Bankası görevini sürdürme konusunda? Faizler Türkiye ile ilgili ve özellikle Merkez Bankası ile ilgili nasıl yorumlanıyor efendim?
Merkez Bankası'nın esas vazifelerinden biri milli paranın, yani Türkiye'de liranın değerinin hepsi, değerin saklaması, değerin korunması. Bu onu harici devizler ve harici para birimleri karşısında değerli tutmak. Ve esasen Ekonomi Bakanı başka kesti. Yani bu yani Türkiye'de de dünyanın her yerinde merkez bankaları esasen para siyasetlerin təyin edirlər. Umumən də para siyaseti faizlə ölçülür. Faiz əsas rol oynayır. Amma bu iki Türkiyədə niyə bu qədər faiz məsələsi önəmlidir? Ona görə ki, hər halda bir iddia belə deyirlər ki, faizin Cumhurbaşqanının əmri ilə aşağı tutulması səbəb olur ki, lira qarşısında, xarici devizlər qarşısında liranın günbəgün dəyər qayb etməsinə qarşı millət istəyir ki, əlində olan paraların dəyərini hiss eləsin. Ona görə vəzirəm onu qoyurlar bankalarda və bankalar ona faiz verir. Əslində bu faiz paranın üstünə gələni deyil, bəlkə paranın düşdüyün təmin eləməkdir. Yəni, əgər bu günləri biri hər bir dolar qarşısında 30 lira bankaya qoyur və bir ildən sonra gedir ona üstünə gəlir, məsələn 30 liranın üstünə 10 lira gəlir, olur 40 lira. Gələn əgər 1 dolar 40 lira olsa, bunun üstünə faiz gəlməyib. Əslində banka bunun dəyər qəyb etməsinin qabağını alır. Hər halda cəmaat bu vəsiliyilə paralarının dəyərini hifz eləmək istəyir, bankda qoymaq istəyirlər. Bəzi ixtisasçılar deyirlər ki, belə olmayanda cəmaat bu pulun dəyərə qəyb etməsin, bazarda umumən onu yəni altına ya başqa dəyərli şeylərə, məsəl üçün əmlaka, dükkan almaq, ya apartman evləri almaq, ərsə almaq ya da xarici variyetlere onları her halde çevirirler ki, yani xarici devizlere, xarici para birimlerine lirayı çevirirler ki, onun değer kaybetmesinin karşısında bir müqavimət eləsinler, paralarının, əllərində olan mallarının, yani gəlirlərinin qiymətini hiss eləsinler. Və bu səbəb olur ki, o bir tərəfdə inflasiyon olsun. Və inflasiyonun, yani hədəqəl bir qism şeylərdə, o cümlədən əmlak və kiraların artışında buna, evlərin bahalaşmasında bunu səbəb göstərirlər. Amma bir başqa tərəfdən bəzilər deyirlər ki, yox, belə deyil. Bəlkə əsasən doların bahalaşmasının səbəbi başqa yəni liranın dəyər qaybetməsinin səbəbi Türkiyənin iqtisad formasına qayıdır. Türkiyənin iqtisadının quruluşu belədir ki, o xarici əsasən təsvimlərə çox reaksiya göstərib və Türkiyədə xarici kapital, xarici sərmayənin və xaricilərin Türkiyənin içində olan sərmayə devriyyəsində olan təsirləri nəticəsində olur. Ona görə Türkiyənin xarici siyasətində ya bölgədə olan bəzi hadisələr ya hətta Türkiyənin öz içində olan bəzi siyasi ya təhlükə məsələləri olanda buna sərmayə bazarı reaksiya göstərir və çün sərmayə bazarında rol oynayanlar xaricilərdir. Əsasən türklər deyirlər, bəlkə yabancılardırlar. Bu yabancı sərmayə sərmayəni çəkir və bu sərmayəni çəkəndə Türkiyədə lira xarici para birimləri qarşısında dəyər qaybedir. Hər halda bu söhbətlər var. Başqa bir söhbət də deyilir. O da budur ki, əsasən Türkiyədə liranın cümbəcün xarici para birimləri qarşısında dəyər qaybetməsi birilərinin nəfinədir. Yəni, bir qısım Türkiyədə onlar ki, ihracatda əlləri var, böyük ihracat sahibidirlər. Ya Türkiyədə bəzi sənayedə işləyirlər, sənaye ürünləri xarici ölkələrə ihraç edirlər. Bunlar lira ucuz olanda əldə etdikləri xarici para birimləri, məsəl üçün euro ya dolar ki, gətirirlər içəriyə, hər nə qədər lira çox ucuz olsa, onların evələ də əldə etdikləri gəlir çox olur. Çünki bir tərəfdən ucuz xammalı alır və ucuz işçi əldə edir və baha satır. Və bu, onların işinə gedir, işinə yarır.
Evet.
Bu, ona görə bəziləri də bu məsələni tərk edilir.
Qiymətli dinləyicilərimiz, bugün söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə konuştuk. Bugünkü reportajımızda Türkiyə Cumhuriyyəti Mərkəz Bankası Başqanının istifası və Türkiyənin ekonomisi ilə ilgili uzman konuğumuzun görüşlərini sizlərlə paylaşdıq. Reportajımıza son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlarla ilgili bilgi edinmək üçün www.parstoday.ir/temzede baş verə biləcəyinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyetinin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesi, Siyonist rejimin son 4 aydaki kayıplarının geçen 40 yıldaki kayıplarından daha fazla olduğunu, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın Amerika'nın tehdit ve gündem saptıran söylemlerden kaçınması gerektiğini, İran'ın tehdit ortamındaki yanıtının da kesin ve fevri olacağını, Ensarullah hareketinin Kızıldeniz'de bir Amerikan savaş gemisini daha hedef aldığını belirtiyor. İtirat gazetesi İslami Kalabı liderinin özel sektörü iş insanları ile buluştuğundaki sözlerini aktardığı haberinde şunları belirtiyor.
İslam devrimi lideri Ayetullah Hamine'yi ülkedeki bir grup iş insanı, üretici ve işletmeciyi kabul etti. İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde ülkedeki bir grup iş insanı, üretici ve işletmeciyle bir araya geldi. İslam devrimi lideri Ayetullah Hamine'yi bu görüşmede İran ürünleri fuarını ziyaret ettiğine değinerek bu fuarı ülkenin bilimsel ve teknolojik gücünün bir örneği olarak yorumlayabiliriz dedi. Ülkede özel sektörün önemli büyüme kaydettiğini belirten Ayetullah Hamine'yi özel sektör ülkemizin 7. 5 yıllık kalkınma planında öngörülen büyümeyi yani %8'lik büyüme oranına ulaştırabilecek kapasiteye sahiptir ifadesini kullandı. Ayetullah Hamine'yi devletin önemli görevi iş ortamını iyileştirmek ve işletmelerin önündeki engellerini kaldırmaktır diye konuştu.
Tahran Radyosu.
Kudüs gazetesi Şafak'ta 10 gün törenlerinin başlamasıyla birlikte Ayetullah Hamine'nin İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu İmam Hümeyni'nin türbesini ve şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek Fatiha okuyup dua ettiğini Dışişleri Bakanı'nın Gazze ile ilgili diplomasi çerçevesinde Mısır Dışişleri Bakanı Filistin İslam Mücahit Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahal'e Hamas Hareketi'nin siyasi dairesi Başkanı İsmail Haniye ile görüştüğünü, Cumhurbaşkanı Reisi'nin likidite artışını kontrol etmek ve görev ve programların uygulanmasında gecikmeleri önlemek için direktif verdiğini belirtiyor. Şervan gazetesi ise Emir Abdullahyan'ın Borel ile görüşmesine dair haberinde şunları okuyoruz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borel ile telefonda görüştü. Görüşmede İran-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeler ve nükleer anlaşma ele alındı. Bakan Emir Abdullahyan, bölgedeki krizin durdurulmasının yolu Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik katliam ve soykırımın durdurulmasıdır dedi. Emir Abdullahyan sözlerinin devamında, Amerika ve İngiltere'nin Yemen saldırısı gibi yapılan herhangi bir koalisyon ve eylem, bölgede istikrarın yeniden sağlanmasına yardımcı olmayacağı gibi durumun daha da karmaşık hale gelmesine de yol açacaktır ifadesini kullandı. Borel'in İran ve Avrupa Birliği arasındaki olumlu rolüne değinen Emir Abdullahyan, İran her türlü krizin diplomasi yoluyla çözülmesini memnuniyetle karşılıyor açıklamasını yaptı.
Cevan gazetesi İmam Hümeyni'nin torunu Seyyid Hasan Hümeyni'nin 3 Amerikalı'nın ölümüyle dünyanın yas tuttuğunu fakat Gazze cinayetlerine karşı sessiz kaldıklarını söylediğini, Siyah Başkanı'nın Amerika'nın tartışmasız üstünlüğü döneminden tarihi geçiş anına vardıklarını Fecr Film Festivali'nin başladığını duyuruyor. Horasan gazetesi ise Tahran Cuma hutbelerini aktardığı haberinde şunları duyuruyor.
Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Fecr günlerinin önemine değinen Ayetullah Hatemi, İran devriminin zaferi üzerinden 45 yıl geçti. Pehlevi hanedanının İslam dinini ülkeden silmek için iş başına geldiği açıktır. Pehlevi rejimi istibdat üzerine kurulmuştu ancak İran İslam devriminin zafer kazanmasıyla bu söylemi değişti ve din söylemi önem kazandı dedi. Pehlevi rejimi döneminde İran'ın Amerika'nın koruması ve kölesi olan bir ülke olduğunu belirten Tahran Cuma Hatibi şöyle devam etti. Ama devrimden sonra ülke bağımsızlaştı ve bugün dünyanın en bağımsız ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti olmasından gurur duyuyoruz. Ayetullah Hatemi Gazze meselesi hakkında Katar'ın Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde ciddi ilerleme kaydedildiğini açıklamış. Siyonist rejimi Hamas'ın bu ateşkesi açıkladığı iki şartın tamamen makul olduğunu söylüyoruz. İlk şart saldırıların tamamen durdurulması, ikincisi ise tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılmasıdır ifadesini kullandı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvede Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsvede yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsvede kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Bilal Dündar isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Ben bir çocuk olarak kendimi Filistinli çocuğun yerine koyuyorum ve diyorum ki, ben Filistinli çocuk. Filistin'de doğdum. Filistin'de öldüm. Doğduğum gün tanıştım savaşla, bomba sesleriyle. Ama doğduğum gün tanışamadım annemle. Doğduğum gün hastane bombalanmış ve ben kurtulmuşum. Acaba kurtulan ben miyim yoksa annem mi? Ben Filistinli çocuk. Oyuncak nedir bilmem. Arkadaşlarımla şehitçilik oynadık hep. Her gün birimiz şehit olduk. Hem oyunda hem de gerçek hayatta. Ben Filistinli çocuk. Okulum var mı bilmiyorum. Çünkü burada okullar da bombalanıyor ve ben okulsuz kalıyorum. Ben Filistinli çocuk. Doğduğu günden beri annesiz çocuk. Doğduğu günden beri vatansız bırakılmak istenen çocuk. Ne suçum vardı benim? Ne suçu vardı ki annemin? Ne suçumuz vardı ki Filistinli çocuklar olarak? Ey Müslümanlar!
Bilal Bey yazısını şiir gibi duygulu yazmış. Çok duygulu bir mesaj. Şöyle devam ediyor. Ey Müslümanlar! Hani hepimiz kardeştik? Peygamber Efendimiz bizi bir vücudun azaları gibisiniz diyerek tanıtmıştı. Birinize bir şey olsa onun acısını hepiniz çekersiniz buyurmuştu. Ne suçumuz vardı ki bize yapılan zulme sessiz kaldınız? Bizden haberdar değil miydiniz? Dualarınızda olsun bizi neden unuttunuz? Yoksa bize atılan bombalar kardeşliğimizi de mi öldürdü? Ey insanlar! Yoksa sizin şehirlerinizi de mi esir aldılar, siz de mi tutsak bıraktılar? Ey insanlık, yoksa sen de mi esir düştün? Ey bana ne Filistinlilerden diyen Müslüman kardeşim, bu yapılan zulmü görmen için aslında Müslüman olmana da gerek yok. İnsan olman, bir vicdanının olması yeter.
Yani ben, kelimeler artık yetersiz
evet,
bu zulüm için.
Ben yani gerçekten çok duygulandım ve bir şey aklıma geldi. Geçenlerde bir gazetede okuyordum. Rahmetli imamın torunu çok güzel bir cümle söyledi. Dedi ki, üç Amerikalı öldürülünce dünya ayağa kalkıyor. Ama bunca insan, bunca masum insan, sivil insan, çocuk, kadın, yaşlı yerinden ediliyor, öldürülüyor. 30 bine yakın neredeyse insan orada, küçücük bebekler ya. Daha bir yaşını doldurmadan çocuklar öldürülüyor.
Daha diyor doğarken savaşla tanışıyorum.
Aynen, çok doğru söylüyor. Hatta şöyle düşünün, bebekler değil. Şu anda mesela 50 yaşındaki bir Filistinlinin barış içinde yaşamak nedir bilmiyor. Huzur içinde yaşamak nedir bilmiyor. Çünkü sürekli tacize uğruyor, sürekli saldırıya uğruyor ve dünya buna sessiz kalıyor. Ben
gerçekten
insanlığın bittiği son nokta diye düşünüyorum. Bilal Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve güzel mektuplarının devamını diliyoruz.
Tahran Radyosu.
Zeki Akkiraz isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. İsrail Gazze'de adeta bir sayaç kurdu ve bütün dünya kaç dakikada kaç çocuğun öldüğünü hesaplama derdine düştü. Dakikalar geçtikçe sayı arttı, artmaya devam ediyor. Düşen bombalara, seken kurşunlara karşı elimizden bir şey gelmedi, gelmiyor. Her dakika, her saat masum insanlar katledildikçe yerimizde duramadık, yerinizde duramadınız. Bir şeyler yapmak için çabaladık, çabaladınız. Sesimizi yükseltmek istedik, yükseltmek istediniz. Ama bize savaşı devletler, ordular başlatır ve onlar bitirebilir ancak. Siz halksınız, elinizden bir şey gelmez dediler, diyorlar. İsrail havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu, tonlarca kitle imha silahıyla vurduğu, hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını, hatta mezarlıkları yağmaladığı Gazze'de hayata dair hiçbir şey bırakmamak için şimdi de açlık silahını kullanıyor. İşlenen savaş suçuna karşı sesimizi yükseltmek istiyoruz. Bu kez elimizden gerçekten bir şey gelebilir. Bombalardan, kurşunlardan kalan derme çatma çadırlarda donma riskiyle baş başa yaşamak zorunda kalan çocuklara uzanmak istiyoruz. Ses vermek istiyoruz Gazze'nin çocuklarına. Ekmeğimizi bölmek, onları kışın soğuğundan korumak istiyoruz ve buradan en gür sesimizle haykırıyoruz. Bir yardım koridoru oluşturun.
Evet, Zeki Akkiraz kardeşimiz bana bir şey hatırlattı. Geçenlerde bir Türk siyasetçinin komşu ülkelerden, Arabistan'dan, Türkiye'den ve hatta belki İran'dan bir hava koridoru açılsın Gazze'ye, Gazze'ye gıda gönderilsin. Yani gerçekten ben o fotoğrafları görünce içim acıyor.
Hem de bu soğukta.
Evet, bu soğukta sırada bekleyen, neredeyse ayaklar altında ezilecek çocuklar bir tas yemek için nasıl kuyrukta bekliyorlar ve gerçekten o masum çocukları aç oldukları o gözlerinden okunuyor. O yüz ifadelerinden okunuyor ve bu çok acı. Yani önceki mektubumuzda Bilal Bey yazmıştı. Gerçekten vicdanlık ölmüş mü, esir alınmış mı bilmiyorum. Neyse, Zeki Bey'in mektubu şöyle devam ediyor. 25 binden fazla insanın katledildiği Gazze'de en az 10 bin kişi enkaz altında veya kayıp durumda. 64 binden fazla insan yaralı ancak tedavi göremiyor. İlaç yokluğunda ameliyatlar elektriksiz, anestezisiz gerçekleştirmeye çalışıyor. Tonlarca bombayla vurularak insansızlaştırılmak istenen Gazze'nin kuzeyi tamamen muhasara altında alınmış durumda. İşgalciler kuzeyi her yerden kuşatmış durumdalar ve işgalciler kuzey-güney bağlantısının tamamen kesilmesi sebebiyle özellikle Kuzey Gazze'de 500 binin üzerinde insani açlıkla baş başa bıraktılar. Gerçekten çok acı. İnsanlığın son bulduğu nokta mı diyeyim, sözün bittiği yer mi diyeyim bilmiyorum. Bir an önce bu zulmün bitmesini tüm kalbimizle diliyoruz.
İnşallah.
Zeki Bey'e çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Caner Duru isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu ifadelere yer veriyor. Gazze, burada kaldım. Daha önce gitmek nasip olmuştu. Han Yunus'ta Cebaliye'nin sokaklarında gezmiştim. Aylardır hatıralarım bombalanıyor. Zihnimde dolandığım sokaklar yok artık. Tanıştığım, kucaklaştığım, sohbet ettiğim insanların, başını okşadığım çocukların çoğu artık yok. Yutkunmakta bile zorlanıyorum. Böyle bir zamanda ülkelerini yönetmeye devam eden korkak insanların görevlerini yapmaya devam edebilmelerini anlamıyorum. Vicdanlı her vatandaşın ülkesini ayağa kaldırmaktan aciz kalmasını kavrayamıyorum. Boykot seferberliği yapan belediye şairlerine birkaç tavsiye vermeliyim. Listeye eklenmesi gerekenler var. Sadece ticari ürünleri boykot etmek yetmez. İsveç'in NATO üyeliği için diplomasi yapmaktan çekinmeyen ama özne Filistin olduğunda üç maymunu oynayan siyasetçileri de boykot listesine eklemeliyiz. Görevini yapmayan iktidarlarına laf etmeyip hedef şaşırtmaya çalışanları da boykot listesine dahil etmeliyiz. Tüm bunları insan olduğumuz ve yaşadığımız zamanda olanlardan sorumlu olduğumuz için yapmalıyız.
Caner Bey şöyle devam ediyor. Lahey'de kurulan mahkeme içimizi soğutuyorsa, topu taca atmanın yollarını arayan birer korkağız demektir. Bu yanılsamalar eğer hareket kabiliyetimizi kaybettiriyorsa bir sorun var demektir. Batı onaylarsa mı biz Filistin'de yaşananları meşrulaştırmış olacağız? Batı onaylayana kadar soykırım diyemeyecek miyiz yaşananlara? Oysa ki benim kafam net, nekbeden beri net. Bir İsrail askeri taşla Filistinli bir gencin kolunu kırdığından beri, Kudüs'te pazar yerinde 14 yaşında bir kızın vücudundan 20 kurşun çıktığından beri, Şeyh Ahmet Yasin cami çıkışı füzeyle parçalandıktan, Muhammed babasının yanında vurulduğundan beri benim kafam net. İsrail mutlak kötülüktür. Caner Bey'in değindiği şu bir gencin kolunun İsrail askeri tarafından taşla kırıldığı görüntülerini ben hatırlıyorum. Haberlerde yayınlanmıştı ve gerçekten bakamadım. Bir insan ne kadar acımasız olabilir? Yani hadi bir bomba atıldığında...
insan artık bunlara insan denilemez.
Yani aynen bir bomba atıldığında binlerce insan ölüyor veya yaralanıyor ama görmüyorsun. Ama göz göre göre ve kasten herkesin gözü önünde sen bir taşla bir çocuğun, nasıl bir gencin nasıl kırabilirsin? Yani. Bu nasıl bir öfke? Nasıl bir öfke? Sen zaten orayı işgal etmişsin. İşgalci bir rejim olarak oranın halkını, oranın topraklarını koruman gerekiyor. Ve yani Müslüman ülkelere şaşırıyorum. Dediği gibi
Filistin devleti var. İsrail devleti diye bir şey yok.
Yani evet, dediğiniz gibi acaba Batı mı bunu bunun bir soykırım olduğuna karar verecek de biz evet soykırımdır biz diyemez miyiz? Müslüman ülkeler diyemez mi? Doğudaki ülkeler diyemez mi? Yani dünya nüfusunun bir çoğunu oluşturuyoruz. En az 2 milyar Müslüman var dünyada. Niye ses çıkmıyor? Bilemiyorum. Neyse, Caner Bey'e çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsure.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.arib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098 21 22 16 27 53 numaralı telefon, Ya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasına çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Parsu'da yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda İnci Sayan, Yusuf Bayar ve Leyla Duman adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Biz ayrıca Tahran Radyos adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Haftaya buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmeleri ve ilgili olayları ele almaya çalışıyoruz.
Sohbetimizde Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarını ele alacağız.
Azerbaycan'ın savaş talep açıklamalarına Paşinyan'dan tepki.
İran ile Ermenistan üst düzey yetkililerinin görüşmeleri.
Avrupa Birliği'nden Karabağ açıklaması.
Ermenistan yetkililerinin Orta Asya ziyareti.
İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'nde gerçekleşen saldırının failinin yargılanmasına yönelik tepkiler.
Ve Ermenistan'dan Rusya karşıtı açıklamalar.
Son haftada bölgede yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıydı. Şimdi detaylar.
Ermenistan Başbakanı Gürcü Mevkidaşı ile Tiflis'te gerçekleştirdiği görüşmede savaşçıl ve maksimalist hırsların Erivan ile Bakü arasındaki sorunların çözümü sürecine yardımcı olmayacağını belirtti. Ermenistan Başbakanı Cumartesi günü yaptığı açıklamada Bakü ile müzakere sürecinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki seçimlerden sonra tamamlanması gerektiğini söyledi. Armenperes Haber Ajansı'nın haberine göre Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile Tiflis'te gerçekleştirdiği görüşmede Nikol Paşinyan onu Bakü ile müzakere süreci hakkında bilgilendirdi.
Basın toplantısında Paşinyan şunları söyledi. Meslektaşım Ermenistan hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkileri normalleştirme çabalarını anlattım. Bu toplantıda savaşçı ve maksimalist hırsların çözüm sürecine fayda sağlayamayacağı vurgulandı. Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra barış antlaşmasında değişikliklerin tamamlanmasına yönelik müzakere sürecinin üzerinde mutabakata varılan ve bilinen ilkelere dayalı olarak yürütüleceğini ümit ediyorum dedi. Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava kuvvetlerinin hazırlığını sürdürmek amacıyla günübirlik bir tatbikat düzenledi.
İran Dışişleri İlişkiler Strateji Konsey Başkanı Kemal Harrazi, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzuyani ile görüştü. Görüşmede taraflar İran ile Ermenistan arasındaki işbirliğini görüştü.
Görüşmede ayrıca iki ülke arasında enerji, altyapı, ekonomi ve diğer bazı alanlarda yakın işbirliğinin yanı sıra iki milletin dostluğunun güçlendirilmesine ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı. İran Dışişleri Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harrazi dün de Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmişti.
Tahran Radyosu.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün ihlali kabul edilemez ve Azerbaycan ile ilişkilerimiz açısından ciddi sonuçlar doğuracaktır dedi. Pek çok konunun yanı sıra Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin de ele alındığı Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konsey toplantısı Brüksel'de sona erdi.
Armin Press'in Brüksel muhabirine göre oturumun sonunda Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği üye devletlerinin Azerbaycan'ın Ermenistan ile esaslı barış ve ilişkilerin çözümü müzakerelerine geri dönmesi gerektiği fikrinde hemfikir olduğunu belirtti. Borrell, Cumhurbaşkanı Aliyev'in son dönemdeki toprak talepleri oldukça endişe verici. Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün ihlali kabul edilemez ve Azerbaycan'la ilişkilerimiz açısından ciddi sonuçlar doğuracaktır dile getirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çarşıma ziyareti için Kazakistan'a gitti. Ermenistan Başbakanlığı'na yapılan açıklamada, Armen Peres'in aldığı bilgiye göre Başbakan Paşinyan, Almaty Uluslararası Havalimanı'nda Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Zomangarin tarafından karşılandı.
Nikol Paşinyan, Avrasya Hükümetler Arası Konseyi'nin toplantı yerine giderek burada Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov tarafından karşılandı. Ermenistan Başbakanı, Avrasya Hükümetler Arası Konseyi'nin 2 Şubat'ta Almaty'da düzenlenecek olağan oturumuna başkanlık edecek.
Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yönelik gerçekleşen saldırının faili hakkında açılan davanın duruşması, sanık ve avukatlarının katılım ile gerçekleşti. Duruşmada Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği yetkililerinden bazıları da hazır bulundu. Duruşmanın başında hakim tarafından sanığa yönelik suçlamalar bildirildi ve savcı vekili iddianameyi de okudu.
Hazırlanan iddianameye göre Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen saldırının faili, Büyükelçilik içinde ateşli silah kullanarak bir Azerbaycan vatandaşını kasıtlı olarak öldürmek, bir Kalaşnikov ve bir tabanca dahil yasa dışı mühimmat satın almak, taşımak ve saklamak, kamu düzenini bozmak suçlamalarıyla suçlandı. Ayrıca davadan sanığa yönelik suçlamalar arasında Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı 3 büyükelçilik personeline zarar verme ve kasten yaralama suçu da yer alıyor. Savcı vekilinin iddianameyi okumasının ardından sanık ve avukatı savunmalarını sundular. Son olarak hakim tarafından davanın sona erdiği bildirildi ve mahkeme başkanı kararın yasal süre içinde açıklanacağını vurguladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan, Amerika, Fransa, Hindistan ve Gürcistan ile nasıl bir güvenlik ilişkisi kurması gerektiğini iyi düşünmeli dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ana savunma ve askeri ortağı olarak Rusya'ya güvenemeyeceğini söyledi. Paşinyan, Moskova'nın kendisine defalarca hayal kırıklığına uğratması nedeniyle Erivan'ın Amerika ve Fransa ile daha yakın ilişkiler kurmayı düşünmesi gerektiğini kaydetti. Ermenistan Devlet Radyosu'na konuşan Paşinyan, kiminle askeri teknik ve savunma ilişkilerimizi gerçekten sürdürebileceğimizi anlamamız gerekiyor dedi.
Paşinyan önceden bu sorun basitti çünkü böyle bir sorun yoktu ve bir konsept oluşturmakta zorluk yaşanmıyordu. Önceden savunma ilişkilerimizin %95-97'si Rusya Federasyonu ileydi. Şimdi bu hem nesnel hem de öznel nedenlerden dolayı olamaz diye konuştu. Eski Sovyet Cumhuriyeti başkentinin yaklaşık 90 kilometre kuzeybatısındaki Gümrü'de bir Rus askeri üssüne ve diğer tesislere ev sahipliği yapıyor. Ancak 2018'de devrim olarak nitelendirdiği sokak protestoları dalgasının ardından iktidara gelen Paşinyan, ittifakın temellerini sorgulayarak Kremlin'ine ters düşmüştü. Paşinyan, Ermenistan'ın Amerika, Fransa, Hindistan ve Gürcistan ile güvenlik bağlarını kurması gerektiğini söyledi. Ermenistan'ın Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, CSTO'nun bir üyesi olarak kalıp kalmaması gerektiğini sorgulayan Paşinyan, Erivan'ın yeni bir ulusal güvenlik stratejisine ihtiyacı olduğunu ve ordusunu güçlendireceğini kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri adlı sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.arab.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, istiğfarın ne demek olduğu, insan ruhunun yüceltilmesindeki rolünü açıklıyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Tevbe etmenin erkanlarından biri istiğfardır. Yani Yüce Allah'tan bağışlama talep etmek. Bu büyük ilahi nimetlerden biridir. Yüce Allah tevbe kapısını kullarına açık bırakmıştır. Böylece onlar erdemlik yolunda ilerleyebilir ve günahlar onları ele geçirmesin. Zira günah insanları insani yüce zirvesinden yoksun bırakıyor. Günahlardan her biri insan ruhuna, insani sefaya, maneviyat ve ruhsal izzetine darbe vuruyor. Ve insan ruhunun berraklığını bozuyor ve onu bulanıklaştırıyor. Günah, insanda var olan maneviyat yönünü ve insanı bu maddi dünyada diğer canlılardan ayırma sebebinin berraklığını yok ediyor ve onu hayvanlara ve eşyaya yakınlaştırıyor. İşte günah
böyle bir şeydir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98 Thank you.